Ayrım 29, sayfa 367. 48. Cebeli Tarık'ta. Alexander Diotrephes bacak bacak üzerine attı. Olabildiğince soğuk bir tavırla laboratuvar masasına yaslandı ve kalenin ilk sorusunu yanıtladı. George Pierce arkeolog, hem de çok iyi bir arkeolog. Ancak çizdiği yol yanlış. Ne demek istiyorsunuz? Kale sordu. Kendini tarihi gerçekleri dünyaya açıklamaktan sorumlu hissediyor. Siz de arkeologsunuz, buna katılmıyor musunuz? Arkeolog olduğumu söyledim mi? Kale düşündü. Söylememişti. Vezir yavaşça Alexander'a döndü. Peki ama tarihi öğrenmek neden sorun olsun? Tarih bu konuda ne kadar bilgili olursak olalım, ister istemez kendini tekrarlar. Ardı ardına iki dünya savaşı yapıldı. Hem de aynı düşmana karşı. Kimse birinci dünya savaşından ders almadı. Kimsenin üçüncü bir dünya savaşı da olabileceğinden kuşkusu yok. Geçmişimizdeki savaşlar bir anlamda geleceğimizin parçası. Geçmişi kurcalamak, kazıp çıkarmak yalnızca yararsız olmanın da ötesinde. Aynı zamanda kutsal şeylere de karşı saygısızlık. Eski uygarlıklar, teoriler ve geçmişin entelektüel varlıkları Pierce gibi arkeologlar tarafından ortaya çıkarıldığında otomatikman bunları sahipleniyorlar. Pierce uzun süredir büyük bir özenle saklanan bir sırrı ortaya çıkarıp dünyaya ilan etmekte tamamen özgür olduğunu, bunun kendi inisiyatifinde olduğunu düşünüyor. Bence böyle bir karar vermek kesinlikle arkeologlara düşmez. Yani arkeologların bunları orijinal sahiplerinin soyundan gelenlere sormaları gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Ya da mezardan çıkarıldıklarının soyundan gelenlere? Sizce Firavunlar piramit mezarlarından çıkarılıp müzelerde teşhir edilmeyi, araştırma adına en ufak edilmeyi ve uyuşturucu gibi burna çekilmeyi ya da müzayedelerde çıkarılmayı isterler miydi? Modern dünyada dini özgürlüklerin ve insan haklarının korumasından söz ediyor. Ama merakımızı gidermek adına atalarımızın inançlarını görmezden geliyoruz. Bu çok yakışıksız. Şimdi gözümden yaşlar gelecek diyen kale vezire döndü. Bahse girerim, kendisi de bir vejetaryendir. Alexander yüzünü ekşitti. Sanırım benim kim olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Biraz bile. Ama buraya silahlı olarak geliyor ve benden sorularınızı yanıtlamamı istiyorsunuz. Öyle görünüyor. Görünen yanıltıcı olabilir. O anda kalenin üzerine bir gölge düştü ve tüm ağırlığıyla üstüne abanıp onu yumruklamaya başladı. Kale yüzüstü yere düştü, tabancası elinden kayıp laboratuvar masasının altına girdi. Tavandan ikinci bir gölge daha düştü ama vezir tam zamanında yana çekilmeyi başararak yumruklarını sıktı. Ancak tek görebildiği, aynı soğukkanlılık ve abartılı pis gülmesiyle masanın başına oturan Alexander oldu. Sonra bir an adamın gözlerinin hemen arkasındaki bir şeye kaydığını fark etti. Arkaya doğru bir tekme savurdu ve şans eseri saldırganı isabet ettirdi. Bir homurdanma ve arkasında kırılan bir kemiğin sesini duyunca mutlulukla gülümsedi. Ancak ikinci bir kez için vurmak için rakibine döndüğünde rakibi gölgeleri karıştırmıştı bile. Yalnızca bir kafa ve omuzdan seçebildi, bir de sarı parlak yansımalı gözlerini. Kale sürünerek silahını almaya çalıştım. Ancak daha silahına ulaşamadan koyu renkli bir el uzandı ve silahını aldı. Elin beş parmağı vardı ama çatlak gri derisi ve inanılmayacak kadar kalın, uzun tırnakları insan eline benzemiyordu. Kale hemen ayağa sıçradı. Bu teni tanımıştı. Pierce'in ofisinde gördüğüyle aynıydı. Ancak tekrar görmek için her ne kadar uğraştıysa da yaratık diğerinin yanında gölgelerin arasında kaybolmuştu bile. Hiç korkmayın diyen Alexander daha önce olduğu gibi sakin ve rahat görünüyordu. Silah onları sinirlendirdi. Başınıza hiçbir şey gelmeyecek. En azından sizinle işim bitene kadar. Koltuğun üzerinde dönerek kaleye baktı. Evet, şimdi soru sırma sırası bende. Kimsiniz? İkisi de sessiz kaldı. İşkence bile yapılsa onlardan bu beginin alınması olanaksızdı. Alexander da bunu anlamıştı. Her neyse, hepimizin sırları var. Atina Üniversitesi'nde olduğunuzu biliyorum. İyileştirme kurtarma çalışmalarımızı engellediniz. Telefon mesajımızı aldığınızı umarım, dedi kale. Alexander gülümsedi. Neyse, diliniz gerçekten çok uzun. Ama anlaşılan neyin? Gölgelere baktı. Eksik olduğunu buldunuz. Işığı açabilmiş olmanız büyük şans. Işığa karşı çok duyarlılar. Neyse, George Pierce'le niçin ilgileniyorsunuz? Çünkü o bizim dostumuz, dedi kale. Yani? Vezir iç çekti. Aslında bilgi vermeyi düşünmüyordu. Onu zehirlediler. Sahi mi? Kim? Bir genetik kuruluşu. Hangi amaçla? Sizin sözlerinizle ifade edecek olursak, bildiği bir düşeyi dünyayla paylaşmasını engellemek için. Yanıt veren kaleydi. Ve siz bu zehre karşı benim bir şey yapabileceğimi düşündünüz. Buraya gelme nedeniniz bu değil mi? Vezir, ne bulacağımızı bilmiyorduk, dedi. Agustina Gallo, Pierce'in komaya girmeden önce söylediğinizi son sözler olarak kullandı. Vezir Herkül sembolünü gösterdi. Bu sembolü kendi kanıyla çizdim. Alexander birden doğruldu. İlgisi uyanmıştı. Bu bana pek Doktor Pierce'in yapabileceği bir şey gibi görünmedi. Kendisi gibi değildi, dedi kale. Öyleyse neydi? Yine bir sessizlik oldu. Vezir sessizliğin içinde gölgelerin kıpırdaşmasını hissedebiliyordu. Sarı gözler kaybolmuştu ama karanlıkların içinde iki yaratığın varlığını hissedebiliyordu. Bir şey keşfetmişti değil mi? Tehlikeli bir şey. İnsanların uğruna ölümü ve öldürmeyi göze alacakları bir şey. Alexander çenesini ovuşturdu, sonra vezire baktı. Lütfen bana onu nerede bulduğunuzu anlatın. Hangi ülkede? Vezir, dünyanın diğer yarısındaki bir ülkenin adını vermekle çok özel bir Yunan tarihi eser arasında bağlantı kurulmasının olanaksız olduğunu düşündü. Ayrıca bu konuşmanın sürmesini, durumu lehlerine çevirmek için zaman kazanmayı da istiyordu. Dolayısıyla bu bilgiyi vermekte sakınca görmedim. Pero, adamın gözleri büyüdü. Nazca mı? Bunu nereden biliyorsunuz? Soran kaleydi. Bir başka dinleme cihazı mı? Bu olanaksız. Alexander ayağa kalkmıştı. Bir genetik kuruluşu mu demiştiniz? Kale başıyla onayladı. Bu arada adamın sesindeki aşağılayıcı, kendinden emin tonlamanın yerini endişeye bıraktığı dikkatini çekmişti. Pierce'in ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? İkisinin de gözlerinin içine bakıyor, onları dikkatle inceliyordu. Yüz ifadesi yumuşamıştı. Benimle gelin. Gölgelerden uzağa, önü camlı bir dizi soğutucunun yanına gitti. Herkül topluluğunun ne yaptığını, amacını biliyor musunuz? Vezir, tarihteki Herkül'ün mirasını koruyor dedi. Alexander başıyla onaylayıp buzdolaplarının önünde ilerledi. Dünya Herkül'ün bir tanrı, bir yarı tanrı olduğuna inanmasını sağladık. İnsanoğlunu onun gücünün ve cesaretinin erişilmez olduğuna inandırdık. Gerçekte ise o bir tür bilim adamıydı. Bunu ilk genetikçi olarak da ifade edebilirsiniz. Açtığı buzdolabından dışarı buhar yayıldı. Dolaptan her birinin içine kahverengi bir sıvı bulunan 6 ampulün olduğu bir test seti aldı. Ampullerden birini aldı ve salladı. Sıvı bulanıklaştı ve neredeyse siyah bir renk aldı. Günün birinde bunlara ihtiyaç duyacağım hiç aklıma 6 ampulün bulunduğu test tutacağını yerine koydu ve 6 ampulü vezire uzattı. Bu iksir rejenere olan hücrelerdeki genleri bloke ediyor. Aslında Hydra için geçici bir çözüm olarak düşünülmüştü. Doktor Pierce için. Omuz silkti. Yaratık için 2 şişe. Doktor Pierce'e küçük bir doz yeterli olacaktır. Geri kalanını ihtiyacınız olursa daha fazla üretmek için kullanabilirsiniz. Ölümsüzlük, ebedi yaşam bir yüktür, bir lanet. Bu gezegen ölümsüz bir tek nesle bile yeterli olmaz. Vezir önce elindeki ampullere sonra Alexander'a baktı. Yani gitmemize izin mi veriyorsunuz? Daha önce de söylediğim gibi, bazı sırların gömülü kalması daha doğrudur. Hydra'nın mezarının asla açılmamış olması gerekirdi. Tarih kendini yeniliyor. Alexander onları omuzlarından iterek çıkışa doğru yöneltti. Haydi gidin, hemen. Başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Gidin artık. Madem bu kadar çok şey biliyorsunuz, siz de bizimle gelmelisiniz dedi vezir. Bize yardımcı olun. Alexander güldü. İşiniz bitince beni kilit altına almanız için mi? Bazı ayarlamalar yapabiliriz. Korkarım hayır, gelemem. Çok uzun bir süre önce çok sevdiğim birine dünyanın sorunlarına karışmayacağımıza dair söz verdim. Korkarım böylesi çok daha iyi. İnsan ırkının büyük bir kısmının aksine benim geçmişe saygım olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Haydi gidin artık. Alexander onları ileri doğru itti ve bir an bile duraklamadı. Oraya gelmekteki amaçlarına ulaşmışlardı ve yeniden ihtiyaç olursa onu nerede bulacaklarını biliyorlardı. Merdivenlerden çıkıp ana mağaraya girdiler. Netherlandlerden kalan eserler üzerinde çalışanlar durup onların ip gibi labirentlerin çıkmasını izlediler. Bazıları mağaranın derinine doğru ilerledilerse durdurdular. Kale geriye baktı. Alexander oradaydı. Eliyle bir şeyin yolunda olduğunu işaret ediyordu. Karanlık mağaradan aydınlık Akdeniz'e ulaştıklarında kale vezirin kolunu tuttu. Söylediği bir şey aklıma takıldı. Ne? Kale test tüplerini işaret etti. Yaratık için 2. 49. New Hampshire. Fil balayı kulübesinin küçük oturma odasında bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Herhangi bir şekilde sabırsızlık ya da hiddet göstermek aslında onun karakterine ters düşüyordu. Ama onun durumundaki diğerlerinin delirmiş oldukları bilinirken bu kadar dayanması bile iyi sayılırdı. Şah yemek odasında oturmuş dizüstü bilgisayarın ekranına bakıyordu. Koyu mavinin belli belirsiz silüeti göründü. Gönderdiğin haritayı incelettim ve kamp çevresini topografi haritalarıyla karşılaştırdım. Eğer Beck'in verdiği harita geçerli ise, bir tür tuzak söz konusu değilse, Manifold'u Flechter Dağı'nın altında bulmamız gerekiyor. Bir ekibi alanı santim santim odası giriş çıkışlar için incelemekle görevlendirdim. Ama adamlar izlerini çok iyi silmişler. Eğer ad protokole uyduysa, ihtiyacımız olan bilginin hepsini elimize geçecek demektir. Torun başını okşadı. Yeni bir şey olursa sizinle haberleşirim. Ve Şah, bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapın. O işin sonunda neyi örtbas etmeniz, neyi ayarlamanız gerekeceği umurumda değil. Manifi olduğum bu kez elimizden kaçmasına izin veremeyiz. Ne gerekiyorsa yapın. Defterlerini dürün artık. Ekran karardı. Fil volta atmayı bıraktı. Artık gidebilir miyiz? Şah ona döndü. İçinde giderek büyüyen öfkeyi biraz daha kontrol altında tutabileceğini düşünüyor musun? Yapabileceğimi biliyorsun. Öyleyse gidelim. İkisi yanlarına Thor'la çift Tow arabalarına bindiler. Motor homurdanarak çalıştı. Şah arabayı inili çam yaprakları dolu düzlükten yola çıkardı ve kampın içinde ilerlemeye başladı. Yoldan geçerken çimenlik alanda iki grubun futbol oynadığını, beyzbol sahasında ise bir grup gencin karşılıklı oturmuş bir oyun oynadıklarını gördü. Her ne kadar manipüle olduğu haritadan silmek istiyor olsa da ne gerekiyorsa yapmak kesinlikle bu insanlara zarar vermeyi göze almak anlamına gelemezdi. Kaşlarını çattı. Birden manipüle olduğu neden böyle bir yer seçtiğini anlamıştı. Herkesin uzak bir köşeydi ama yine de insanlar oluşan bir halkanın gerisinde korunuyorlardı. Kamp alanından çıktıktan sonra uzun bir yokuşu tırmanıp terk edilmiş bir çocuk kampını andıran bir alana ulaştılar. Şahın PDA'sı şu anda bulundukları noktanın atın GPS aygıtının izleyicisinden yaklaşık 1 mil kadar uzakta olduğunu gösteriyordu. Çok fazla yaklaşıp güvenliğin dikkatini çekmek istemedikleri için ormanın içine girip arabanın üstünü kamuflaj kılıfı ve çan dallarıyla kapadıktan sonra tam teçhizatlı ve silahlı olarak yanlarında Thor'la birlikte yola devam ettiler. Yolun dışında ama ona paralel olarak 10 dakika kadar attan gelen sinyale doğru yürüdükten sonra kulübelerle dolu açıklık bir alana geldiler. Bir rampanın arkasına gizlenip alanda organik ya da elektronik bir hareket araştırdılar. Hiçbir şey algılayamayıp yalnız olduklarına kanaat getirince ayağa kalkarak yıkık dökük kulübelerin birinin önüne kadar ilerlediler. Şah PDA'sını kontrol etti. Şu anda sinyalin tam üstündeyiz. Ağaçların üst dalları rüzgarlarla sallanıyordu. Fil başını kaldırıp baktı. Ya da sinyal tam üstümüzde. Makineli tüfeğin namlusunu yukarı dönük olarak kulübenin duvarına yasladı. Parmaklarını kilitledi ve ellerini indirerek Şah'ın avuç içlerine basıp çıkması için bir basamak oluşturdu. Şah botları birini filin büyük eline yerleştirdi ve bir sıçrayışta kulübenin çatısına çıktı. Çatıya karın üstüne uzandı. Sessizlik içinde bu harekete gelebilecek herhangi bir reaksiyon bekledi. En ufak bir dal çıtırtısı bile onu harekete geçirmeye yeterli olacaktı. Ama kuşların cıvıltısı ve rüzgarın çam dalları arasındaki hışırtısı dışında orman tamamen sessizdi. Başını diğer tarafa çevirdi, atın sırt çantasını, silahını, GPS aygıtını ve açık bir izleme spreyi kutusunu gördü. İzleme ünitesini kapadı, paketi yerine yerleştirdi ve kenardan filin hazır bekleyen kollarını attı. Fil paketi içi boşalmış devrik bir ağacın içine yerleştirirken Şah elinde silah ve izleme spreyiyle çatıdan aşağı atladı. Thor'un yanına diz çökmeden silahını omzuna taktı, sprey kutusunu köpeğin burnuna tuttu. Evet dostum, şimdi sıra sende. Haydi görevini yap oğlum, sessiz ol. Köpek karşılık olarak kuyruk salladı. Köpeğe verilen sessiz ol komutu, gizliliğin önemli olduğu ve havlamaması gerektiği anlamına geliyordu. Thor evlerin U biçimde yerleştirilmiş olduğu kamp alanına daldı. Yeri kokluyordu. Kirli toprak yolun ortasında durdu ve yeniden kuyruğuna sallamaya başladı. Kokunun izini bulmuştu. Takip et. Yavaş. Köpek izin peşinden ilerlemeye başladı. Burnu yerde, normal yürüyüş hızında ilerliyordu. Şah ve fil onu ormanın 6 metre kadar içinden yola paralel bir hat boyunca izliyorlardı. Böylece yolu gözetleyen biri olsa bile boşu bir köpeğin dolaştığını düşünecekti. 20 dakika kadar bu tempoda kokuyu izleyerek ilerledikten sonra Şah ağaca monte edilmiş ileri geri dönen kamerayı fark etti. Küçüktü ve kamufle edilmişti ama rüzgarın ters yönündeki hareketi ona ele vermişti. Kamera Thor'u gösterene dek beklediler. Sonra kamera bir daha aynı yöne dönmeden hemen ileri fırladılar. İyi senaryo köpekten şüphelenmemeleriydi. En kötü senaryo ise bu çok akıllı, özel bir birim köpeği için vur emri vereceklerdi. 5 dakika kadar daha herhangi bir tuzağa yakalanıp alarmları harekete geçirmemek için ağır ağır ilerledikten sonra Thor'un durup oturduğunu gördüler. İzler dağın eteğindeki bitkilerle örtülü bir duvarın önünde kesilmişti. Burası hiç kuşkusuz Manifold'un yeraltı tesislerinin giriş noktalarından biriydi. Ama oraya daha fazla yaklaşmaları olanaksızdı. Vezir, Tristan Tacun hakkında raporunda kızılötesi ve hareket algılayıcı sensörlerin sayısının fazlalığından söz etmişti. Şah buranın da farklı olmayacağı düşüncesindeydi. İçeri girmek için başka bir yol bulmalıydılar. Şah oradaki yerel kuşkulardan birinin ötüşünü çağrıştıracak şekilde ıslık çaldı. Bu normal biri için sıradan bir kuş ötüşüydü ama Thor verilen basit komutu hemen algıladı. Eve dön. Köpek durdu, döndü ve normal temposuna geriye doğru yürümeye başladı. Yeniden sprey izleri koklayarak kamp alanına dönecek, sonra da kendi kokusunu izleyerek arabaya ve arabanın kokusunu izleyerek de kiraladıkları eve gidecekti. Orada da onları bekleyecekti. Şah yüksek bir öbek eğrelti otunun arkasına yatarak bağlantı beklemeye başladı. Filin ise gözü hala gizli girişteydi. Bir an sonra kapıyı havaya uçuracak ve makineli tüfeğiyle içeri girecek, en son canlı da yere serilinceye kadar yaylım ateşine tutacakmış gibi bir hali vardı. Şah onun elinin roket atarın tetiğinde olduğunu fark edince gerçekten de niyetinin bu olduğunu sezdi. Onu sakinleştirmek isteğiyle elini koluna koydu. Bekle, yakında. Fil derin bir soluk aldı. Elini roket atarın çekti ve başını salladı. O sırada PDA'nın ekranında beliren mesaj aynı anda deşifre edildi. Mesaj aynen şöyleydi. Flickr Dağı'nda havalandırma menfezleri. Ayrıca bir de potansiyel helikopter pisti. Doğal kamuflaj. Aynen Amazon'daki gibi. Seçim sizin. KM. Ardından ekranda Flickr Dağı'nın haritası göründü. İki havalandırma menfezi kırmızı daire içine alınmıştı. Helikopter pisti ise mavi soru işaretiyle belirlenmişti. Ne düşünüyorsun? Havalandırma menfezi için çok iyiyim. Şah gülümsedi. İyi bir noktaya değindin. Dağın eteğinde yarım mil kadar daha ilerledikten sonra tırmanmaya başladılar. Gerçi eğim zorlu sayılmazdı. Ama devrilmiş ağaçlar ve sarp kaya yüzeyleri tırmanmayı güçleştiriyordu. 300 metre yükseklikteki ulaştıklarında durup yeniden yatay olarak dağın çevresinde ilerlemeye başladılar. Bundan 20 dakika kadar sonra dağın tam ters yamacına, tam helikopter pistinin üst kısmına ulaşmışlardı. Ağaçlar öylesine çapraz budanmıştı ki helikopterler ağaçların oluşturduğu yoldan yatay olarak ağaç kubbelerin gizlediği helikopter pistine inip kalkabiliyorlardı. Pist boştu ama iki silahlı nöbetçi aşağıdaki ormanı sürekli olarak kontrol altında tutuyordu. Şah file baktı. Yüzünde tek bir basit soru soran bir ifade vardı. Şimdi mi? Şah başıyla onayladı ve parmağını dudaklarına götürdü. Yanıt aynı derecede basit ve tekti. Onları sessizce öldür. Ayrıldılar. Her biri kendi belirlediği hedefe doğru ilerledi. Manifold Alfa Savaşı başlamak üzereydi.